Bismillah. 154. ayet. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz fark edemezsiniz. Bu ayette önemli bir edeplendirme var bu ümmete karşı. Tedip. Yani bir edep öğretisi var. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bu ayeti delil getirerek bazı kimseler diyor ki Allah yolunda öldürülenlere şehit deriz. Evet, şehit de muayyen şahısları hakkında işte şehit diyemiyoruz. Yani Allah yolunda öldürülenler şehittir. Bu genel bir ifade. Bunu kullanmakta bir sakınca yok. Ama falan Allah yolunda öldürülmüştür. O halde o da şehittir demek. İşte sıkıntı burada. Çünkü daha önce bahsettiğimiz gibi Bukhari'nin rivayet ettiği üzere Bedir ashabı hakkında bile, Bedir'de öldürülen birisi hakkında bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muayyen bir şahıs hakkında şehit denilmesine karşı çıkmıştır. Hüsnü zannederiz, o başka. Yani öyle umarız, o başka. Ve başka bir şey daha bildiriliyor. Bilakis onlar diridirler. Onlar diri. Fakat siz fark edemezsiniz. La teş'urun, yani bir şuurla bilemezsiniz demek. Fark edemezsiniz. Siz onların hayatlarını anlayamazsınız demek. Bazıları işte şehitlerden, madem onlar kabirlerinde diri, gideriz. Onlardan yardım isteriz, dua isteriz. Onlar da bize dua etsinler. Bunun için dua isteriz diyorlar. Ölülerin durumları bizim bilemeyeceğimiz bir şey. Bu yüzden Allah Azze ve Celle وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Siz idrak edemezsiniz, bunu anlayamazsınız diyor. Bir hadiste peygamberler kabirlerinde diridirler. Namaz kılarlar buyruluyor. Bunu Ebu Ya'la Müsned'inde Hasan bir isnatla rivayet etmiştir. Şeyh Elbani isnadının Hasan olduğunu söylemiştir. Sahih-i Müslim'de bunun şahidi var. Miraç kıssası içerisinde geçiyor bu da. İsra'ya, yani Miraç'a çıkarıldığım gece Musa'nın kabrine uğradım. Kıyam halinde namaz kılıyordu buyrulur bu hadiste. Yani peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılarlar. Bu hadisleri delil getirerek bazı kimseler işte peygamberlerden veya şehitlerden yardım isteme işini yapmışlardır. Yani onlardan işte dua etsinler diye onların kabirlerine gidip bize dua edin demeyi meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Fakat bu hadisler az önce açıkladığımız gibi onlara delil olmaz. Çünkü berzah hayatı bizim mahiyetini bilmediğimiz bir hayattır ve bize bu berzahtakilerden yardım isteme veya onların bizim için dua etmelerini isteme yolu meşru kılınmamıştır. Şayet bu meşru kılınmış olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da şehit olanlar vardı. Kabirlerinde mesela şehadetlerine şahitlik edilmiş olan kimseler de vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi meşru kılmamıştır. Diğer taraftan başka bir ayrıntıya daha dikkat çekmek gerekir. O da şu hadistir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz hem şehit hem peygamber olması hasebiyle kabrinde diridir. Biz buna böylece iman ediyoruz. Böyle olmakla beraber hadiste şöyle geçiyor bakın. Bukhari ve Müslim hadisi bu da. Kıyamet gününde Havz-ı Kevserime ben ümmetimi davet ederken bazı kimseler uzaklaştırılır. Oradan uzaklaştırılır. Ben ümmetim veya ashabcağızım diye seslenirim de bana şöyle denilir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen onların senden sonra neler çıkardıklarını bilemezsin. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabrinde diri olduğu bildirilmesine rağmen kendisinden sonra ümmetinin neler çıkardığı, neler yaptığını bilemiyor. Yani demek ki berzah hayatı bizim böyle idrak edebileceğimiz, anlayabileceğimiz bir hayat değil. Ve ölülerden veya kabrinde olan, hükmen diri olanlardan bizim yardım istememiz de meşru kılınmamıştır. Hatta şunu da burada zikredebiliriz. Melekler müminler için bağışlanma dilerler. Allah'ın ayetiyle sabit. Fakat bizim meleklere seslenip de ey falanca melekler benim için bağışlanma dileyin. Böyle dememiz meşru kılınmamıştır. Hatta böyle yapan bizden önceki bazı ümmetler şirk ile nitelenerek onların yaptığı şeyin şirk olduğu bildirilmiştir. Biz yardımı ancak Allah'tan isteriz. Aynı şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında şefaati ispat ederiz. O şefaat edecektir ümmetine. Fakat şefaati Allah Azze ve Celle'den isteriz. Şu manada, ya Rabbi bizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle demek gibi. Ama şefaat ya Resulullah dediğimizde La ilahe illallah sözüyle zıttık arz etmiş oluruz. Çünkü secde nasıl bir ibadetse, dua böyle bir seslenişte bir ibadettir. Dua ibadetin ta kendisidir buyuruyor Tirmizi'deki hadiste. Dua bir ibadettir. Şefaat ya Resulullah sözü ise nidayı içeren dua içerikli bir sesleniş olduğundan bu da bir ibadettir. Ve bu şekilde bir ibadet nasıl ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a secde etmek caiz değilse bu duayla seslenmekte, böyle bir duayla ona yönelmekte caiz değildir. İbadet cüzlerinden bir cüzü Allah'tan gayrısına yönlendirmektir. Bu bakımdan şirktir. Bunu biz Allah'tan isteriz. Yani ya Rabbi bizler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle deriz. Şefaatte inkar etmeyiz. Said bin Cübeyr diyor ki, Allah yolunda öldürülenler Allah'a itaat yolunda müşriklerle savaşırken öldürülenlerdir. Allah'a itaat yolunda müşriklerle, İslam'ın dışında, İslam'ı din edinmeyen, İslam'ın dışında kalan müşriklerle savaşırken Allah'a itaat yolunda öldürülenlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şehitler cennet kapısındaki bir nehrin kenarında yeşil bir kubbededirler. Sabah akşam onlara cennetten rızıklar getirilir. Bakın o idrak edemediğimiz şehitlerin hayatı hakkında Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ufak bir ayrıntı daha veriyor. Onların ruhları cennette nehrin kenarında, cennet nehrinin kenarında yeşil bir kubbedeymiş ve sabah akşam onlar cennetten rızıklandırılırlar. Cennetin kenarındalar henüz değil ama oradan onlara sabah akşam cennet rızıkları gelir. 155. ayet. Andolsun ki sizi biraz korku, açlık ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Evet, iman iddiasında olan, iman safına geçen herkesin başına bunların geleceğini Allah Azze ve Celle haber veriyor ve sabredenleri müjdele buyuruyor peygamberine hitaben. Bunlar, bu imtihanlar ya korku olur, ya açlık olur, yahut mallardan eksiltme, canlardan eksiltme, cana gelen bir musibet veya ürünlerden eksiltme. Bunlar insanın imtihan edileceği alanlar. Allah Azze ve Celle iman edenlere buna hazırlıklı olun diyor. Yani iman ettiniz, başıboş bırakılmayacaksınız. Daha başka ayetlerde belirtildiği gibi nasıl sizden öncekiler işte imanlarından dolayı imtihan edildiler. Sizin de başlarınıza bunlar gelmeden rahat bırakılmayacaksınız. Hayat bundan ibaret. Bu imtihanlar ne için? Şu iddia ettiğiniz benim Rabbim Allah'tır, ben onun kuluyum, ondan başka ilah yoktur şeklindeki sözlerinizde ne kadar sebat ediyorsunuz? Başınıza bunlar gelmesine rağmen, Allah sizin başınıza bunları teker teker vermesine rağmen hala direniyor musunuz? Bunu ispatlamak içindir bu dünya hayat. İşte burada sabredenleri müjdele emri geliyor. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, bu ayette Allah Teala dünya hayatının imtihan yurdu olduğunu ve bu yönde kendilerini sınayıp imtihan edeceğini müminlere haber veriyor. Sonrasında bunlar karşısında sabretmelerini emretmiş ve sabredenleri müjdele buyurarak bu konuda sabır gösterenlerin mükafatını vereceğini, karşılığını vereceğini müjdelemiştir. Bu tefsir Hasan bin İsnad'la Taberi, İbn Ebi Hatim, Taberani ve Beyhaki tarafından rivayet edilmiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten gelen rivayette, ey Allah'ın Resulü, hangi insanların başına gelen bela daha şiddetli olur? Dedim, şöyle buyurdu. Peygamberler, sonra sırayla Allah katında rütbece en üstün olanlar, bu şekildedir diyor. Kul, dindarlığının kuvvetliliği ve zayıflığı durumuna göre belaya uğrar. Yani dininde ne kadar salabetli, kuvvetliyse, ne kadar çok sarılıyorsa o kadar belaya uğrar. Eğer dininde kuvvetliyse belası şiddetli olur ve şayet dindarlığında gevşeklik olursa dindarlığı derecesine göre belaya uğrar. Bela kuldan ayrılmaz. Nihayet kul uğradığı belalarla günahlarından arınıp üzerinde hiçbir günah kalmayarak yeryüzünde dolaşıncaya kadar Bu şekilde olunca, bu şekilde dolaşınca bela onun peşini bırakır. Günahlardan arınmış, ne zaman tertemiz oldu, işte o zaman bela onun peşini bırakır. Bu hadisi sahih bir isnatla İbn-i Mace, Tirmizi ve Hakim rivayet etmişlerdir. 156. ayet devam ediyor. Yani bu ayette bildirilen şey, onlar ki, o sabredenler müjdele buyuruldu ya, o sabredenler ki yani, kendilerine bir musibet eriştiği zaman, muhakkak biz Allah'a aitiz ve muhakkak ona dönücüleriz derler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun sözü. Bu belaya uğrayanların, musibete uğrayanların derhal hatırlayıp hemen bunu telaffuz ederek, bunun içeriğini düşünerek, geçenki derste açıkladığımız gibi ayrıntılı olarak, yani aslında bana ait olan bir şey yok. Ben bu dünyada bir emanetçiydim. Ya Rabbi asıl sahip sensin. Ben bunu ikrar ede ede söylüyorum ki biz Allah'a aitiz. Bizim sahip olduğumuz her şey de Allah'a ait. Alsan da versen de bu senin hükmündür. Malında, mülkünde dilediğin gibi tasarruf eden sensin. Ve biz bize verilen emanet konusunda hesaba çekilmek üzere senin huzuruna çıkarılacağız. İşte bu sözle, bu manayı hatırladığı zaman insan musibetleri karşılaması daha kolay olur. Sabredenler işte bunu yapanlardır. Bu hakikati derhal hatırlayanlardır. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette, Allah'ın emirlerine riayet eden, yani gözeten ve musibete maruz kaldığında, ayette geçtiği gibi istirca yaparak, bu söze istirca denir. Reca'dan gelir, dönüş yapmak demek reca. İstirca, yani Allah'a dönüşü istemek. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Burada geçen reca'a, ona dönücüleriz kelimesinden dolayı buna istirca denmiştir. Yani istirca yaparak teslimiyet gösterenlerden Allah üç haslet gidereceğini, bunlara üç haslet vereceğini, üç özellik vereceğini vaat etmiştir. Bunlar da Allah'ın bağışlaması, rahmeti ve doğru yola hidayet etmesidir. Bunu yapanları bağışlayacak, onlara rahmet edecek ve doğru yola hidayet edecek. Bunlar böyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur diyor, devam ediyor İbn Abbas radıyallahu anh. Allah musibete maruz kaldığında istirca yapan kişinin musibetini giderir, akibetini güzelleştirir ve onu içinde bulunduğu durumdan daha hayırlı bir duruma getirir. Sabrederse, istirca ederse, bu manayı gözetirse yani, Allah onu o musibetle kaybettiği şey var ya, ondan daha hayırlı bir duruma getirir. Aynı diğer bir hadiste, kim Allah için bir şey terk ederse, Allah ona ondan daha hayırlı bir bedel verir. Hadisinde olduğu gibi. Burada ne yapıyor insan? Mesela musibet anında insan tabiatı buna çok meyyaldir. Zulmetmeye, taşkınlık etmeye, Allah'a isyan ettiren sözler söylemeye, insanlarla da alakası varsa bu musibetin, onlardan derhal intikam alıp haddi aşmaya çok meyyaldir. Bak bunları terk eder, sabır bunu gerektirir çünkü. Sabır mücerret bir şey değil. Sabır, Allah'a isyan olan bütün fiillerden de el çekmektir. Sözlerden el çekmektir. Mesela yakınlarını kaybeden bir kimsenin işte üstünü başını yırtması, yanaklarını tokatlaması, işte ağıtlar yakması gibi. Bunları terk eder. Bunun gibi Allah'a isyan olan unsurları terk eder. Bilakis kendisine dinde belirtilen bu meşru olan yolu takip eder. Zikri, dili bunu zikreder. Kalbi bununla teselli olur. Ve azaları da, bak iman fiili, azaları gayrimeşru fiilleri işlemekten tutar. Batıl amel işlemekten azalarını engeller. Bu da bir fiildir. Bakın iman demek ki söz ile, dil ile ve azalar iledir. Sabır da bir imandır. Ameller imandandır. Sabır amelini, sabır imanını kalp ile amel etmek dediğimiz gibi, dil ile amel etmek, inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünü söylemekle veya buna benzer Allah Resulü'nün tavsiye ettiği buna benzer zikirleri yapmakla, azaların fiilleri de günah olan, gayrimeşru olan, isyan sayılan amellerden ele tek çekmek. Bunlara bulaşmamaktır. Dili ve diğer organları bu fiillerden uzak tutmaktır. 157. ayet. İşte onlar var ya, onlar için Rablerinden salavat ve rahmet vardır. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Taberi, Mukatil ve İbn Ebi Zemeneyn dediler ki, bunlar tefsir alimleri, Allah'tan kullarına salavatın manası mağfiret, bağışlama demektir. Yani Rablerinden onlara bağışlama vardır demektir diyorlar. 158. ayet, doğrusu Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Allah'ın şiarlarındandır. Her kim beyti hacc eder, Kabe'yi hacc eder veya umre yaparsa, bu ikisini tavaf etmesinde kendisine hiçbir günah yoktur. Her kim kendi isteğiyle bir hayır yaparsa, muhakkak ki Allah şakirdir, alimdir. Yani şükredene artıran, şükrüne karşılık veren, alimdir, her şeyi hakkıyla bilendir. Enes radıyallahu anh, Safa ile Merve arasında sa'y etmek sorulunca şöyle dedi. Onları cahiliye döneminin iki sembolü olarak görürdük. Yani Safa ile Merve'yi cahiliyenin iki sembolü olarak görürdük. Müslüman olduktan sonra da onlardan uzak dururduk. Yani cahiliyenin iki sembolü olunca cahiliyenine benzememek için, bakın şimdi az önce bahsettiğim prensip meselesi bu. Batıldan karşı tarafa geçmek, hemen hakkın tarafına yer almak, batıla benzememek. Taviz olmayan konu. Bu sebeple bakın Safa ile Merve cahiliyede yapılan bir say olmasına rağmen, iki önemli sembol olmasına rağmen bunu İslam'da henüz bu konuda bir şey gelmediği için terk ettik diyor. Bu da ibadette asıl olan hürmettir kaidesinin sahabe indinde şuurla bilinen bir husus olduğunu gösteriyor. İbadetse Allah'tan ve Resulü'nden bir izin olmalı ki biz bunu yapalım. Derhal Safa ve Merve'den ibadeti terk ediyorlar. Halbuki cahiliyede bu ibadet yapılıyordu. Müslüman olunca terk ettik diyor. Niye? Çünkü İslam'da bununla ilgili bir emir gelmedi. Bu ayetle birlikte izin geliyor. Onu anlatıyor Enes radıyallahu anh. Sonrasında bu konuda bu ayet indi. Yani böylece izin verildi diyor. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette de Ensar'dan bazıları Müslüman olmadan önce Müşellel'deki azgın Menat'a tapıyorlar. Ona telbiye getiriyorlardı. Ensar Müslüman olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konu hakkında sorarak, ey Allah'ın Resulü, biz Safa ile Merve arasında sa'y etmekten çekiniyorduk dediler. Bunun üzerine bu ayet indi. Artık Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Safa ve Merve arasında sa'y etmek farzdır ve bu sa'yı terk etmek kimsenin hakkı değildir buyurdu. Bakın, ayetteki, yani Allah azze ve celle'nin muradını Peygamber aleyhissalatü vesselam şu hadisinde açıklamasa, biz Safa ve Merve arasında sa'y etmenin sadece sakıncasız bir iş olduğunu, yani sadece meşru bir iş olduğunu anlardık ayetin zahirinden. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu farz olarak niteliyor. Yani burada Allah'ın muradının ne olduğunu bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Yani Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır. Sa'y etmenizde sakınca yoktur. Sakınca yoktur demek, yani yapsan da olur, yapmasan da olur gibi anlaşılır. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Artık Safa ile Merve arasında say farzdır. Yani hac yapan veya umre yapan kimse bunu yapmazsa haccı veya umresi yerine gelmez. 159. ayet. Doğrusu indirdiğimiz apaçık ayetleri ve hidayeti kitapta onu insanlara iyice açıklamanızdan sonra gizleyenler, kitapta iyice açıklamamızdan, Allah'ın açıklamasından sonra yani, gizleyenler, işte onlar var ya, onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet ediciler lanet ederler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette, şayet Allah'ın kitabında iki ayet olmasaydı size asla bir şey rivayet etmezdim demiş ve sonra bu ayeti de okumuştur. Ne deniyordu? Kitapta insanlara iyice açıklamamızdan sonra gizleyenler diyor. Bunlara lanet olduğu bildiriliyor. Yani hakkı gizlemeyi. Yani böyle bir lanet olmasaydı diyor, ben size hiçbir şey rivayet etmezdim diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Çünkü rivayet ettiklerinden dolayı başına gelmedik kalmamış Ebu Hureyre radıyallahu anh. İşte sen kimsenin söylemediği hadisler söylüyorsun. veya uyduruyorsun diye itham etmişler Ebu Hureyre radıyallahu anh. Vefatından sonra da hadis inkarcıları aynı yol tutuyor. Şayet diyor şu ayetler olmasaydı ben kimseye bir şey anlatmazdım. Yani bunun derdinde değilim demek istiyor. 160. ayet. Ancak tevbe edip düzelten, ıslah eden ve iyice açıklayan kimse müstesna. İşte onlar var ya, onların tevbelerini kabul ederim. Şüphesiz ben tevvabım, rahimim buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Katade diyor ki, kastedilen Allah ile aralarını düzeltmeleridir. Gerçeği açıklamaları da Allah'tan kendilerine geleni gizlemeden ve inkar etmeden açıklayıp ortaya koymalarıdır. Demek ki hakkı gizlemek, hakkı batıl ile karıştırmak suçunu işleyenlerin tevbesi nasıl oluyormuş? Mücerred tevbe ettim deyip işte kefaret olacak ferdi amellere girişmesi demek ki onu temizlemiyor, kurtarmıyor. Kim batıl bir beyanda bulunmuşsa, hakkı inkar etmiş, gerçeği gizlemiş veya hak ile batılı birbirine karıştırmışsa bu tevbe ederken mutlaka ıslah etmesi de şarttır. İyice açıklaması gerekir. Gizlediği şeyleri açıklaması gerekir. Böyle yapmadığı takdirde onun tevbesi tevbe değildir. Ama bunu da yaparsa Allah Azze ve Celle beyan ediyor ki ben muhakkak tevbeleri kabul edeceğim. Ne kadar kötülük işlemişsen işle. Ne kadar büyük suç işlemişsen işle. Tevbe edersen, bunun şartlarına riayet edersen sen beni tevbeleri kabul edici bulacaksın diye kitabında bildiriyor. İnsanların batıl bir yolu tutup bu batıl yola pek çok kimseleri davet etmesinden sonra tuttuğu yolun batıl olduğunu anlaması üzerine bunu beyan etmek en çok zorlandıkları şeydir. Ama bu durumda olan insanın şunu düşünmesi lazım. Hesap var. Ahirete iman eden bir kimse bir an evvel dünyada yaptığı kötülükleri yani bilerek veya bilmeyerek batıla sebep olmuşsa bunları telafi edecek işlere ne pahasına olursa olsun ıslah etmesi, düzeltmesi gerekir. Çünkü dünya hayatı ittifakla, yani herkesin ittifakı var. Mümin, kafir, herkesin ittifakı var. Geçici. Ama iman edenlerin ayrı bir özelliği var. Ebedi hayata iman ederler. Bu ebedi hayat ya cennet ya cehennem olacak. Bir kimse bu geçici olan hayattaki bir itibarını korumak için öbür taraftaki rezilliği göze almaması gerekir. Çünkü asıl rezillik orada. Allah korusun. 161. ayet. Şüphesiz küfredenler ve kafir olarak ölen kimseler. İşte onlar var ya, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Ebu'l-Aliye ve Katade dediler ki, tüm insanlardan kasıt müminlerdir. Yani müminlerin laneti onların üzerinedir. Yani Allah Azze ve Celle insanlar diyerek müminleri niteliyor. Bakara suresinin başlarında hatırlarsanız, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denilse münafıklara ne diyorlar? Sefihlerin iman ettiği gibi mi iman edelim? Yani Allah'ın insan dediği kimseler ancak müminlerdir ve o müminlere münafıklar sefih kimseler derler. Neden sefih kimse derler? Kârını zararını düşünmeyen kimse demek sefih. Kârını zararını hesap edemeyen kimse. Dünyada müminler kârını zararını hesap edemeyen kimse olarak görülür. Neden? Böyle görenlere göre hayat dünya hayatından ibaret çünkü. Ahireti düşünmezler. Asıl kar ve zarar orada ortaya çıkacak çünkü. Müminler buna iman ettikleri için insan olurlar. Dünyada itilip kakılsalar bile, değer verilmese bile Allah'a kullukla izzet bulurlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibada en büyük izzeti bulurlar. İnsanlar bunlardır. Asıl sefihler kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. Yani asıl kârını zararını bilemeyen onlardır. Niye? Çünkü dünyada bir itibar sahibi olmak için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gönderilen hidayetten yüz çevirmişler, burun bükmüşlerdir. Müslümanım diyorlar bunlar. Ama yahu diyor işte ayakkabıyla namaz mı kılınır? Yani İslam temizlik dinidir. Yani pislik olur mu şimdi diyerek ne yapıyorlar? Başkalarına beğendirebildikleri kadarıyla Müslüman oluyorlar. Başkaları beğenmediği zaman, bunu büyükler beğenmediği zaman onlardan uzak duruyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdiklerinden uzak duruyorlar. İzzet Allah'a ve Resulüne ittibada. İnsanlık da burada. İşte Allah Azze ve Celle'nin insan dediği bunlar. Bu hakikate binaen Katade ve Ebu'l-Aliye Rahimahumullah da ne diyorlar? İnsanlardan kasıt müminlerdir. Hakiki insanlar müminlerdir, iman edenlerdir. ne münafıklar ne de münafıkların dışında kalan gayrimüslimler. 162. ayet. Onun içinde sürekli kalıcıdırlar. Yani onlara vaat edilen bu cehennemin içerisinde kafir olarak ölenler sürekli kalıcıdırlar. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. Yani dinlenilmez, onlara itibar edilmez. Ebu'l Aliye dedi ki, lanet içinde cehennemde ebedi olarak kalırlar. Mazeret sunmak veya hatalarını düzeltmek için cezaları bekletilmez. Artık çünkü bunlar geçti. Hatayı düzeltmek isteyen, yanlış düzeltmek isteyen bunu dünyada yapmalıydı. Veya mazereti dünyada telafi etmeliydi. Ve 163. ayet, İlahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ibadete layık bir ilah yoktur. Rahmandır, Rahim'dir. Esma binti Yezid radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın en büyük ismi şu iki ayet-i kerimededir. İsmi Azam. İsmi Azam bu iki ayet-i kerimededir. Bunu söylediği zaman Bakara suresi 163. ayetini ve Ali İmran 1. ayetini zikretti. Yani bu ayette ne var? Rahman ve Rahim isimleri var. La ilahe illallah ifadesi var.
Ali İmran
1. ayet ve Bakara 163. ayet. Bu iki ayettedir buyurdu. Bu hadis neredeymiş? Sahih bir isnatla Tirmizi, Ebu Davud ve İbn-i Mace rivayet etmişler bu hadisi de.
Ali İmran 1. ayet mi?
Evet, ilk ayet. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste 164. ayetle devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.